Ayrım 29. Hani de onların büyüsü. Robert Ludlum. Sayfa 304. 27. kısım. Kendini Malcolm adıyla tanıtan papaz kılıklı adam yol gösteriyordu. Güneye doğru sarp kayaların arasından uzayıp giden mağaralardan ve geçit vermez gibi görünen ormanların içinden yürümeye başladılar. Ağaçların arasındaki patikaları, uzun karanlık tünelleri kolayca buluyordu. Mağaraların derinliklerindeki suların küf kokusu hiç kaybolmuyor, el fenerlerinin ışığında bembeyaz sarkıt ve dikitler parlıyordu. Aşağıya doğru inen bir mağaraya girip sanki daha yukarıya çıkıyorlarmış gibi geliyordu McAuliffe. Bu jeoloji fenomen su ve toprak patlaması sırasında inanılmaz değişimlerin yaşandığını belirtiyordu. Güneşe yaklaşmak için dağların merkezleri faylardan ve çatlaklardan yükselmişti sanki. İki kez ormanın sınırındaki kayaların üzerinde yürürken dağ insanlarının yerleşim yerlerinden geçtiler. Malcolm her toplumu tanıtıp dış dünyadan uzaklaşmalarına neden olan dinsel inanç ve görüşlerini açıkladı. Kokpit bölgesinde yalnızlığa çekilmiş yaklaşık 23 topluluk vardı. Bu sayı kesin olarak bilinmiyordu. Çünkü bazen gençler sık sık gidip geldikleri dış dünyaya, Obeah'ın tehditlerini aldırmadan daha fazla yaklaşıp isyan ediyorlardı. İşin garip tarafı bir topluluk isyan edip parçalandığı zaman onun yerini alacak başka kişilerin derhal ortaya çıkmasıydı. İnsanlar genellikle sahil kasabalarının acı veren amaçsızlığından ve zor yaşam koşullarından kaçıyorlar. Öyleyse amaçsızlığı yenmek zorundasınız. Alex eski Kingston'daki gecekonuları, terk edilmiş teknelerin içinde yaşayan dışlanmışları, kemikleri sayılan kedileri, köpekleri ve ihtiyar görünümlü genç kadınların gözlerindeki donuk bakışları anımsadı. Bir şişe şarap için dilenen, çıkmaz sokakların karanlıklarına işeyen, dişleri dökülmüş adamlar geldi gözünün önüne. Ve birkaç yüz metre ötede renkli camları güneşte parlayan pırıl pırıl bankalar vardı. Yer seçimi adeta insana hakaret ediyordu.
''Evet, haklısınız.'' dedi Malcolm adını kullanan Halidonlu. ''İnsanları en kolay yok eden unsur amaçsızlıktır. Ama geleceğe bir anlam katın demek kolaydır. Bunu gerçekleştirmek zordur. Öylesine karmaşık bir konu ki.''
Sarp kayalar ve bitmek bilmeyen mağaralar arasında yolculukları 8 saat sürdü. McAuliffe en fazla 17-18 mil kadar içeri girdiklerini tahmin ediyordu. Açtıkları her yol bir öncekinden daha tehlikeli ve ürkütücüydü. Öğleden sonra saat 5'te Flagstaff sıra dağlarının üzerinde bir geçidin sonuna geldiler. Birdenbire karşılarına eni yaklaşık 500, boyu ise 800 metre kadar olan dümdüz bir yayla çıktı. Malcolm sağa doğru yöneldi ve batı sınırında Alex'in şimdiye dek görmediği ağaçların adeta birbirinin içinden çıkarcasına sıklıkla yetiştiği ormana yaklaştılar.
''Buna Akuaba Labirenti deriz.'' dedi Malcolm Alex'in şaşkınlığını fark edince. ''Eski Spartalılardan aldığımız bir geleneğimiz var. Tüm erkek çocuklar 11. yaş gününde buraya getirilir ve 4 gün 4 gece geçirmeleri beklenir.''
''Dörtlük birimler'' diye mırıldandı Alex ormanın acımasız görüntüsüne bakarak. ''Ölüme yolculuk.''
''Ama biz ne Spartalıyız ne de Aravak.'' diyerek hafifçe güldü Malcolm. ''Çocuklar farkına varmaz ama onları gözetleyip koruyanlar vardır. Haydi gel.''
Yaylanın öteki ucuna doğru yürümeye başladı ve Haridon labirentine son bir kez bakan Alex onu izledi. Doğu tarafında manzara çok farklıydı. Uzaktaki dağların ilk yükseltileriyle çevrili olan vadinin tam ortasında durgun bir göl vardı. Kuzey yönündeki dağlardan inen sular bir çağlayanda birleşiyordu. Gölün öte yanında ineklerin, keçilerin, atların ve birkaç eşeğin otladığı bir çayır vardı. Burası birkaç kuşak önce temizlenip otlak haline getirilmiş diye düşündü Alex. Tam aşağıdaysa uzun ağaçların gölgelediği yaklaşık 70-80 tane saz damlı kulübe görünüyordu.
Ağaçları saran sarmaşıklar, asmalar ve tüm boşlukları kara ipe özgü parlak renklerle bezeyen çeşitli tropik bitkiler, kulübeleri gözlerden gizler gibiydi. Doğal bir çatının altında yaşayan bir toplum diye geçirdi içinden Alex. Sonra yerleşim yerinin daha yüksekten nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştı. Saz damlı kulübeler ve otlaklar diğer dağ topluluklarından farklı olmadıklarını belirtecekti ve üstelik bulundukları yerin kendine özgü bir konumu vardı. Yayla çok yükseklerde oluşmuş bir girinti gibiydi. Flagstaff dağlarının bu bölümü sert ve değişken rüzgarlarıyla tanınırdı. İnecek yer bulamayacağını bilen jetler en az 12 bin yükseklikten uçmak zorundaydılar. Küçük uçaklar ise inmeye kalkıştıkları takdirde parçalanacakları için bu bölgeden geçmemeyi tercih ederlerdi. Üstlerinde doğal bir tavan ve hiçbir haritada gösterilemeyecek kadar karmaşık ve eziyetli bir geliş yoluyla korunuyordu bu toplum. "Pek cazip görünmüyor değil mi?" diye sordu Malcolm. Göle doğru koşuşturan çocukların çığlıkları rüzgarla dağılıyordu. Kulübelerin çevresinde yürüyenler şelalenin yakınında gezinenler göze çarpıyordu. "Çok düzgün görünüyor," dedi Alex. Tanımlamak için aklına başka bir sözcük gelmemişti. "Evet, son derece düzenlidir. Gel aşağıya inelim. Sizi bekleyen biri var." Koşucu rehberin eşliğinde kayalık bayırdan indiler ve saz damlı kulübelerin batı yönüne ulaştılar. Yukarıdan bakarken ilkel evleri çevreleyen ağaçların yüksekliğini tahmin edememişti Alex. Eğer 20 metre daha yüksekten baksaydık hiçbirini göremeyecektik diye düşündü. Doğanın yarattığı tavan her şeyi gizliyordu. Asma ve sarmaşık ormanının içindeki kulübelerin arasından ilerledi rehber. Karşılaştıkları insanların çoğunun dağlılar gibi yumuşak ve bol giysiler giydiğine ama yine de bir farklılık olduğunu düşündü Alex. Adanın her köşesinde görüldüğü gibi dizlere kadar kıvrılmış haki pantolonlar, koyu renkli eteklerin üzerine giyilen beyaz ya da renkli bluzlar göze çarpıyordu. Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın merkezden uzak yerleşim yerlerinde görülürdü bu giysiler. Yerli halk, beyaz yerleşimcilerden bazen de çalarak ele geçirdikleri her şeyi kendileri için kullanırdı. Olağan dışı bir şey yoktu ama yine de ne olduğunu bir türlü saptayamadığı bir farklılık vardı. Ve birdenbire fark etti. Kitaplar, çevrede dolaşanların hemen hemen hepsinin elinde değişik sayıda kitap vardı. Üstelik giysileri tertemizdi. Belirli yerleri terden ıslanmış, tarlalarda çalışmaktan ve gölün çamurundan lekelenmişti. Ama diğer dağ topluluklarında ya da gecekondu semtlerinde görülmediği kadar temizdi. Üstlerine uymayan başkalarının eskileri değildi giydikleri. Akuaba kabilesi ilkel bir yerleşim yerinde yaşıyorsa da diğer dağ toplulukları gibi topraktan elde ettikleriyle geçinmeye çalışan yoksul bir topluluk değildi. Çevrede gördüğü güçlü siyah bedenler ve parlak gözler, dengeli beslenmenin ve zekanın göstergesiydi. "Doğruca Daniel'a gideceğiz," dedi Malcolm rehbere dönerek. "Senin görevin bitti, teşekkür ederim." Asmaların altındaki daracık patikaya yönelen rehberin ceketinin düğmelerini açtığını ve silahını belinden çıkardığını fark etti Alex. Komando artık evine dönmüştü. Bilinçli olarak seçilmiş eski püskü giysilerinden sıyrılabilirdi. Malcolm eliyle işaret edip Alex'in düşüncelerini yarıda kesti. Palmiyelerin gölgesindeki patika onları başka bir açıklığa çıkardı. Bu açıklık dağdan inen şelalenin altından ayrılan bir derenin öte yanında uzanıyordu. Geniş dere yatağından sonra arazi kayalıklara doğru iniyordu. Ardında sağa doğru kıvrılıp gölün doğu yakasında son bulan otlaklar göze çarpıyordu. Ellerinde uzun sopalarla otlayan hayvanlara doğru yürüyen adamlar gördü Alex. Güneş batmaya başlamış, sürüleri ağıllara kapatma vakti gelmişti. Alex bu garip ve dış dünyanın uzak köyü incelemeye vermişti kendini. Malcolm'un ardından yürürken birdenbire dağın eteğine, şelaleye yaklaştıklarını fark etti. Göle akan dereye ulaşıp sola döndüler. dere yatağını sandığından daha derin, yaklaşık 2,5 metre olduğunu gördü McAuliffe. Yukarıdan baktığı zaman gözüne çarpan taşlar herhalde kuşaklar önce yerleştirilip suyun akışı kontrol altına alınmıştı. Tohum atılmış tarlalar gibi bu doğal oluşum da insanların kontrolü altındaydı. Korkulukları bele kadar yükselen 3 ahşap köprüye yine 10 yıllarca önce yerleştirilmiş taş basamaklarla ulaşılıyordu. Minyatür köprülerin arası yaklaşık 50 metreydi. Uzun ağaçların, dev asmaların gözlerden gizlediği yapıyı son anda fark etti Alex. Dere ahşap binanın temel kazıklarının arasından akıp gidiyordu. Kazıkların iki yanındaki yine onlarca yıl önce yerleştirilmiş taş basamaklar binayı çevreleyen balkona çıkıyordu. Tam ortadaki kapı kapalıydı. Uzaktan ve özellikle havadan bakılınca burayı görebilmek olanaksızdı. Uzunluğu yaklaşık 10 metreydi ama ormana ve çağlayan suya doğru uzanan enini tahmin etmek olanaksızdı. Taş basamaklara yaklaşırken binanın batı tarafında sarmaşıkların arasından yükselen kalın siyah kabloları gören McAuliffe irkildi. Malcolm genç adamın şaşkınlığına gülümseyerek açıkladı.
Dış dünyayla kurduğumuz iletişim ağı, radyo sinyalleri adanın tüm telefon hatlarına bağlıdır. Cep telefonu sistemine benzer ama daha kullanışlı ve temizdir. Tabii kesinlikle nereye bağlı olduğu öğrenilemez. Haydi Daniel'ın yanına gidelim.
Daniel kim?
Bizim meclis başkanımız, seçimle iş başına gelir. Fakat görev süresi takvimle belirlenmez.
Kim seçiyor onu? Halidonlu'nun gülüşü hafifledi.
Meclis.
Ya meclisi kim seçiyor?
Kabile.
Politik düzene benziyor.
Pek sayılmaz. Gel gel, Daniel bekliyor.
Halidonlu kapıyı açtı ve Alex yüksek tavanlı bir duvarı baştan başa camlı odaya girdi. Şelalenin uğultusu ormanın binlerce sesine karışarak içeriye kadar geliyordu. Ahşap iskemlerin el yapımı olduğu belliydi. Arka duvarın ortasındaki kalın kapının yakınındaki masada 20 yaşlarında bir kız oturuyordu. Çalışma masasının üstü kağıtlarla kaplıydı ve yan tarafındaki beyaz masanın üzerinde bir bilgisayar duruyordu. Böyle bir aletin bu ortamda bulunması Alex'in gözlerinin hayretle açılmasına neden oldu. Kızın sağ tarafındaki sehpanın üzerinde duran yeni tekniğe uyumlu gelişmiş telefonu görünce yutkundu.
Bu Jenin, Dr. McAuliffe diyerek tanıştırdı Malcolm. Daniel'in yanında çalışıyor.
Kız ayağa kalkıp uçuk ve yüzeysel bir gülüşle Alex'i selamladı. Malcolm'la konuşurken gözleri endişeliydi. Yolculuk iyi geçti mi?
Konuğumuzu getirdiğime göre çok başarılı olduğunu söyleyemem.
Evet dedi Jenin, endişesi korkuya dönüşmüştü. Daniel hemen sizi görmek istiyor. Bu taraftan Dr. McAuliffe. Masanın ardındaki kapıyı tıklatıp yanıt beklemeden açtı. Yanına gelen Malcolm içeri girmesini işaret edince McAuliffe, Halidon Meclis Başkanı'nın odasına ürkek adımlarla girdi. Büyük odanın arka duvarı boydan boya camdı ve hayranlık uyandıran ilginç bir manzaraya bakıyordu. 6-7 metre aşağıda şelalenin tam orta kısmı görünüyordu. Tonlarla su durmaksızın çağlamaktaydı. Kalın cam gürültüsünü biraz olsun azaltmıştı. Pencerenin önündeki koyu renk ahşabı pırıl pırıl parlayan masif ve süslü masanın ardında Daniel adındaki meclis başkanı oturuyordu. Afrika-Avrupa kökenlilerin keskin hatlarına sahip olan Jamaikalı adam uzunca boylu ve zayıf yapılıydı. Omuzları genişti ve bedeni uzun mesafe koşucularını andırıyordu. Herhalde 40 yaşlarındaydı. Ama bunu tahmin etmek çok zordu. Yüzü genç gibi görünürken gözleri bunu yalanlamaktaydı. Kısaca gülümseyerek masanın çevresini döndü ve McAuliffe elini uzattı. Daniel'in beyaz spor pantolon ve koyu mavi gömlek giydiğini fark etti Alex. Boynundaki beyaz ipek eşarp altın bir klipsle tutturulmuştu. Tıpkı Malcolm gibi onun giysileri de bir cins üniforma diye düşündü Alex.
Hoş geldiniz doktor. Yolculuğunuzun nasıl geçtiğini sormayacağım. Çünkü ben de birçok kez aynı yolu kullandım. Berbattır.
Gerçekten berbat diyerek adamın elini sıktı Alex. Başkan Malcolm'a döndü. Rapor nerede? Bana özel olarak vermen için bir neden göremiyorum. Yoksa var mı?
Hayır. Pearson'ın belgeleri gerçek. Mühürlü bir zarfın içindeymiş. Martha Bray kampında bilinmeyen bir noktada bulunduğunu söylüyor bak Olive. Kendisi bile nerede olduğunu tam bilmiyor. Her an gönderilmeye hazırmış. 3 günümüz var Daniel.
Başkan gözlerini papaz kılıklı adama dikti, sonra ağır ağır masanın ardındaki iskemlesine yaklaştı. Hiç kıpırdamadan ellerini masaya dayayıp gözlerini Alex'e dikti.
28. Kısım. Bir insanın kesinlikle dinlemesi gereken bir tek tehdit vardır. Ölüm tehdidi.
Daniel bitmek bilmeden akıp giden şelaleye bakan pencereye yaklaştı.
Özellikle ulusal ve dinsel amaçlar için ideolojik nedenlerin bulunmadığı koşullarda geçerlidir. Aynı fikirde olduğunuzu sanırım.
Benim dinsel ya da ulusal bir dürtüm olmadığı için tehdidinizin başarıya ulaşacağını tahmin ediyorsunuz.
Oturulması söylenmediği için hala masanın yanında ayakta duruyordu Alex.
Evet diyerek pencereye arkasını döndü Halidon'un meclis başkanı. Jamaika'nın sorunlarının sizinle ilgili olmadığı eminim daha önce de size söylenmiştir.
Bu savaşın benimle ilgili olmadığı söylenmişti.
Kim söyledi bunu? Charles Whitehall mu? Yoksa Barak Moor mu?
Barak Moor öldü.
Başkanın şaşırdığı belliydi. Bir an düşünceye dalarak tepkisini göstermiş oldu.
Çok üzüldüm. Whitehall'un ilerlemesini durdurmak için gerekli bir insandı. Onun yerini alacak birini bulmak gerekecek.
Masaya yaklaştı. Not kağıdına bir şeyler yazıp kenara koydu. Alex yazılanları kolayca okuyabilmişti.
Barak Moore'un yerine birini geçirin.
Böylesine şaşırtıcı olaylar yaşarken bu mesajın anlamı pek de önemsiz sayılmazdı.
Hepsi bu kadar mı diye sordu başıyla kağıdı işaret ederek. Basit mi demek istiyorsanız hayır basit bir iş olmayacak diye yanıtladı Daniel. Lütfen oturun Doktor McAuliffe. Konuşmaya devam etmeden önce anlamanız gereken bazı noktalar var.
New York kentinin 38. sokağında bürosu bulunan jeolog Alexander Tarquin McAuliffe, Jamaica'nın kokpit bölgesinde Flagstaff dağlarının erişilmez bir tepesindeki çalışma odasında el yapımı iskemleye oturup Halidon adını kullanan gizli bir kabilenin meclis başkanı Daniel'ın anlattıklarını dinlemeye başladı. Artık daha fazla düşünemiyor, yalnızca dinleyebiliyordu. Daniel söze Walter Pearsall'ın belgelerini okuyup okumadığını sorarak başladı. Olumlu yanıtı alınca Akuaba kabidesinin 18. yüzyılın başlarındaki Maroon savaşlarına kadarki tarihçesinin Pearsall'ın belgelerinde anlatıldığı gibi gerçek olduğunu söyledi. Akuaba biraz gizemli ama temelinde basit bir adamdı. İsa peygamberin rolünü üstlenmiş gibi ise de onun yardımseverliğine ve merhametine sahip değildi. Ne de olsa ataları Coromante ormanlarının acımasızlığı içinde yetişmişti. Ne var ki ahlak ilkeleri sağlamdı.
Sizin servetinizin kaynağı nedir diye sormayı başardı sonunda Alex. Tabii eğer böyle bir servet varsa.
Altın dedi Daniel.
Nerede?
Toprağın altında yaşadığımız bölgede.
Jamaika'da altın yok.
Siz bir jeologsunuz daha iyi bilmeniz gerekir. Adanın her tarafındaki mineral yataklarında kristalin birikintilerinin izleri var.
Çok az miktarda diye atıldı Alex. Öylesine az ve öylesine değersiz madenlerin arasındaki var olan altını ayrıştırmaya çalışmanın bedeli elde edilenden daha yüksek olur.
Ama altın altındır.
Değersizdir.
Madenlerin üzerindeki kristalinler nereden oluşuyor dersiniz? Hatta size Jamaika adasının jeolojik açıdan nasıl oluştuğunu sorsam,
denizlerin ortasında tüm ana karalardan uzakta jeolojik yer hareketleri sırasında.
Alex kala kaldı. Basitliğinden dolayı hayret vericiydi.
Milyonlarca yıl önce bir altın damarı denizin dibindeki toprağın altında patlıyor ve suların arasından yükselen kara parçasının her tarafına dağılıyor. Aman Tanrım eğer bir damar varsa...
Bunu sürdürmenin anlamı yok dedi Daniel. Yüzyıllar boyunca Jamaika'da geçerli olan sömürge yasaları kesindi.
Adada bulunacak her türlü değerli madenler İngiltere tahtına aittir. Kimsenin altın aramaya kalkışmamasının ana nedeni budur.
Fowler dedi Alex usulca, Jeremy Fowler.
Özür dilerim anlayamadım.
Kingston'daki kraliyet katibi yaklaşık 100 yıl önce.
Evet 1883 yılında anlaşılan Pearsall bu belgeyi de ele geçirmiş.
Haridon meclis başkanı bir not daha yazdı. Kayıtlar yok edilecek.
Adı geçen Fowler biliyor muydu?
Daniel başını kaldırıp baktı.
Hayır, kuzey sahilindeki kimi toprak sahipleriyle işbirliği yapan bazı ayrılıkçı marunların bir isteğini yerine getirdiğine inanıyordu. Amaç kabileler arasında yapılan anlaşmayı ortadan kaldırıp binlerce dönüm araziyi tarıma açmaktı. Ona böyle söylendi ve bu iş için para aldı.
İngiltere'de yaşayan torunları hala buna inanıyor.
Ne için olmasın? O zamanlar buna sömürge hizmeti deniyordu. Günümüzde daha önemli olan sorulara dönelim mi Doktor McAuliffe? Her şeyi açıkça, bütünüyle anlamanızı istiyoruz.
Devam edin.
29. ayrımın sonu. Sayfa 314.